Seçim Özel 2023 Videocast yayını ile karşınızdayız bir kez daha. Ben Mehtap Çolak Yılmaz. İstanbul'dayız. Seçime bugün kayıt yaptığımız dakika itibariyle artık 12 gün kaldı. Geri sayım devam ediyor. Hafta sonu liderler İstanbul'da miting meydanlarında olacaklar. Son derece siyasi açıklamaların sertleştiği bir ortamda geçen günlere tanıklık ediyoruz diyebilirim. Bu noktada biz de hem seçim güvenliği hem de beklentilerle ilgili Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Sayın Oğuz Kağan Salıcı ile birlikteyiz. Sorularımızı yanıtlayacak. Çok teşekkür ederiz öncelikle katıldığınız için. Şimdi Sayın Salıcı, başka şeyler belki de sorarak başlayacaktık size ama gelişmeler o kadar sıcak ve her gün yeni açıklamalar ve tonu sertleşen açıklamalar geliyor ki yapmadan edemiyoruz. Bu soruyla başlayacağım. Sayın Kılıçdaroğlu'nun dün gece itibariyle yaptığı bir açıklama var. Cumhurbaşkanlığı İletişim Danışmanı Fahrettin Altun ve ekibine yönelik bir uyarıda bulundu. O uyarıda ne demek istedi? Bu açıklama ne anlama geliyor? CHP nasıl bir endişe taşıyor?
Yani aslında açıklama açık. Yani Sayın Genel Başkan'ın yaptığı açıklama açık. Fahrettin Altun da cevap vermiş. Onun açıklamasıyla daha da açılmış oluyor mesele. Sayın Genel Başkan açıkça şunu söylüyor. Diyor ki seçim ortamını daha toksik hale getirecek, zehirleyecek işler peşindesiniz. Bunlardan kaçının.
Ne gibi?
Yani işte Cambridge Analytica'yı andığına göre Cambridge Analytica'nın aslında neler yaptığını, bu şirketin neler yaptığını geçmiş dönemlerde gördük. Amerika seçimlerine müdahale çabasını, bunları gördük. Şimdi onun benzer bir versiyonunu iletişim başkanlığı ile işbirliği içinde ya da oradaki bazı kişilerle, hani bütün kurumu kastederek söylemeyelim ama oradaki bazı kişilerle bu tür çabaların içinde. Yani bir algı oyunu, bir algı operasyonu peşindeler. O seçmeni sandıktan uzaklaştırma ya da muhalefet seçmeninin oy vermesini, sandığa gitmesini, muhalefete oy vermesini zorlaştıracak adımlar, iftiralar üzerinden, kirli bilgiler üzerinden böyle bir çalışma peşinde oldukları görünüyor. Dolayısıyla bu ya da başka şeyler. Seçime siz de söylediniz 12 gün kaldı. Bu seçimi ortamı kirletmeye, ortamı tartışmalı hale getirmeye, seçimin sonucunu tartışmalı hale getirecek işlerden kaçınmaya ihtiyaç var. Dolayısıyla bırakalım adil ve şeffaf bir seçim olsun. 2002 yılında nasıl geldilerse öyle gönderelim onları.
Şimdi son açıklamalar yine Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan'dan geldi. Orada bu millet Kandil'in desteklediği Cumhurbaşkanı'nı devleti teslim etmez açıklaması. Öncesinde Soylu'nun 14 Mayıs'ı darbe olarak tanımlaması, onun öncesinde Binali Yıldırım'ın işgalciler deyimi. Bütün bunları siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Ne demek istediler sizce? Sizin yanıtınız ne?
Biz bu filmi 2019 yılında gördük. 2019 yerel seçimlerine giderken meydanda açıkça şunu söylüyorlardı. Diyorlardı ki ya Binali Yıldırım'a oy vereceksin ya Sisi'ye oy vereceksin. Sisi kim? Mısır'da darbe yapmış olan generalin ismi. Peki kastettiği kişi kim? Sayın Ekrem İmamoğlu. Hem de İstanbul'un ikinci seçimine giderken yapıyor bunu. Yani bir seçim yapılmış, 14 bin oy farkıyla biz kazanmışız. Seçimi iptal etmiş, tamamen uydurma bir gerekçeyle, bir tür yargı darbesiyle seçimi iptal etmiş. Sonra dönüp topluma, özellikle kendi seçmen grubuna böyle bir algı operasyonu yapıyor. Binali Yıldırım'ı hatırlayın. Soruyorlar gazeteci arkadaşlar, diyorlar ki Binali Bey bu seçim niye iptal edildi? Çaldılar çünkü diyor. Üzerinden 4 sene geçti. Kim çaldı? Var mı bu işten dolayı yargılanan, mahkum olan kimse? Amaçları şu, seçimi alsınlar da nasıl alırlarsa alsınlar, hangi yalanı söylerlerse söylesinler, hangi hakareti ederlerse etsinler, yeter ki vatandaşın duygularını, yeter ki vatandaşın davranışlarını manipüle edebilsinler ve bunun üzerine seçimi kazansınlar. Ya Osman Öcalan'ı TRT muhabiri buldu, Interpol'ün aradığı Osman Öcalan'ı buldu, onunla röportaj yaptı, seçimi etkileme çabası içine girdiler seçim sonuçlarını. Yani söz konusu olan seçim kazanmaksa biz Adalet ve Kalkınma Partisi'nin terör suçuyla aranan birisini bulabildiğini, ona devletin muhabirini gönderebildiğini, ondan onun ağzından almış olduğu bazı şeylere seçim kazanma yarışında şansını arttırma çabası için girdiğini gördük. Dolayısıyla bugün yaptıkları da hakaret, iftira, vatandaşın Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na oy vermekten caydırılma çabası, kutsallarımızın devreye sokulması, İstanbul düşerse Mekke düşer lafını ettiler.
Peki siz...
Bu bir yerel seçimdi.
Seçimin sonuçları ne olursa olsun nasıl bir ortam öngörüyorsunuz?
Şimdi biz olgun bir toplumuz. Özellikle demokratikleşme adımları konusunda Türkiye çok geriye düştü. Ama sandık konusunda, yani sandıkta iktidarın değişmesi konusunda Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları gayet deneyimli. 2002'de parlamento dışındaki partilerin birçoğunu devre dışı bıraktılar ve Adalet ve Kalkınma Partisi yeni kurulmuş bir partiyi iktidara getirdiler. Kimse seçimin meşruiyetini tartışmadı. Kimse Adalet ve Kalkınma Partisi nasıl oldu da iktidara geldi? Olur mu? Bu kadar oyla seçim sonuçlanır mı? Falan demedi. Bu seçimde öyle olacak. Vatandaşımız kabine girecek, kendi oyunu verecek ve o aslında 21 yıldan beri, yani çok partili hayata geçtiğimiz 1950'den bu yana toplam 73 yıllık bir süre geçmiş. Bunun 21 yılını tek başına yönetmiş olan Adalet ve Kalkınma Partisi'ni geldiği yere gönderecek.
Peki seçim güvenliği konusunda ne kadar hazırsınız? Daha önce muhalefet partisi yeterli olarak sandıkları koruyamadı eleştirilerin hedefinde olmuş. Bu kez nasıl hazırsınız? Nasıl farklı çalışmalar yaptınız?
Şöyle, 192 bin sandık var tüm Türkiye'de. Bu 192 bin sandığın tabii bazı seçim çevrelerinde biz İYİ Parti'ye destek oluyoruz. Dolayısıyla İYİ Parti'nin listelerinde var Cumhuriyet Halk Partiler. Bazı seçim çevrelerinde İYİ Partiler bizim listelerimizde var. Ama toplam 5 parti, Deva, Saadet, Gelecek Partisi ve Demokrat Parti, Cumhuriyet Halk Partisi ile beraber aynı çatı altında seçime giriyor. Biz 192 bin sandıkta Cumhuriyet Halk Partisi listesinden seçime giren bütün siyasi partiler sandık sorumluluğunu verdik. Benzer bir şekilde İYİ Parti'de aynı ittifakın içindeyiz ama ayrı seçime girdiğimiz birçok yer var. Dolayısıyla İYİ Parti'de kendi sandık sorumlularını verdi. Bunlar tamamlandı. Şimdi önümüzdeki dönemde seçim gününe kadar müşahitlerimizi vereceğiz. Seçim günü, bunun için zaman var. Seçim gününe kadar müşahit kartını alıp sandık başına gidebilen her arkadaşımız müşahit. Yani gözlemci olabiliyor. Dolayısıyla İYİ Parti için de bizim için de. Aynı zamanda Cumhurbaşkanı adayımız için de müşahitlere vereceğiz. Bir yerde, örneğin Kadıköy'de 10 tane müşahidin olmasının çok bir anlamı olmayabilir. Ama Hakkari'deki bir müşahit ya da Hakkari'deki bir sandık sorumlusu, Hakkari'nin Dağ Köyü'ndeki bir sandık sorumlusu, o sandığı koruyan herhangi bir muhalefet partisinden, seçimin adil ve şeffaf bir şekilde geçmesi çabası içindeki bir gönüllü kuruluşta, bir STK'dan, bizim için çok kıymetli. Dolayısıyla bizim hem sandık sorumlularımız var, hem müşahitlerimiz olacak, hem okullarda ıslak imzalı tutanakları veri olarak sisteme girebilmek için, hızlı bir şekilde bilgi aktarabilmek için bilişim sorumlusu arkadaşlarımız olacak. Hem de seçim güvenliğine destek vermek için avukat arkadaşlarımız olacak. Biz bunun hazırlığını yaptık.
Hem sahadaki gözlemlerinize baktığınızda Sayın Salıcı ve anket sonuçlarını değerlendirdiğinizde anket sonuçları sahadaki havayı yansıtıyor mu? Özetle seçim ilk turda bitecek mi? Buna inanıyor musunuz? Yoksa ikinci tura kalacak mı?
Anket sonuçları sahadaki gözlemlerimizi yansıtmıyor. Yani sahadaki gözlemlerimiz anket sonuçlarından daha iyi sonuç alacağımızı gösteriyor. Hatta daha ilerisini söyleyeyim, bir dip dalga olduğunu gösteriyor. Anketler bunu ölçemiyor, anketlerde görünmüyor ama bir dip dalga var. Bu dip dalganın sonucunda biz birinci turda seçimi kazanacağız. Zaten birinci turda seçimi kazanalım ki Türkiye'yi tekrar tekrar yormaya gerek yok. Bu zehirli dil bir an önce başımızdan gitsin. Bu tepeden bakış, bu saray dünyası, bu otokratik yönetim Türkiye'nin otokratik yönetimden kurtulalım. Türkiye'nin önü açılsın ve artık geleceğe daha güvenle bakabileceğimiz, daha uzlaşmacı, aynı seviyede konuşan, vatandaşla aynı seviyede konuşan, sarayda yaşamayan, Çankaya Köşkü'nde Türkiye'yi yönetecek bir anlayış gelsin ve güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçişle ilgili çalışmalar da başlasın.
Şimdi savunma sanayisinden vazgeçip Irak ve Suriye'den çekilecekler iddiaları var iktidar tarafından gelen. Cumhurbaşkanlığı Danışmanı Mehmet Uçum 2023 seçimlerinde bir iktidar değişikliği tam bağımsızlık sürecine bir darbe olur açıklaması yaptı. Ne yanıt veriyorsunuz?
Şimdi Mehmet Uçum bunu kibar bir şekilde söylemiş. Çok daha kaba şekilde söyleyen bakanlarımız var. İşgalciler diyen bakanlar var. Ya da İçişleri Bakanı Evren Şenlik bir İçişleri Bakanımız var. Kendisi darbe ve seçim kelimeleri aynı cümle içinde kullanmayı başardı ve muhtemelen siyaset tarihine geçti. Şimdi böyle kaba açıklamaların olduğu bir yerde Mehmet Uçum daha kendince teorik bir açıklama yapma çabası içinde olmuş. Onun için ona teşekkür ediyorum ben. daha şey bir dil kullanmış. Daha normal bir dil kullanmış. Ama söyledikleri tamamen yanlış. Söyledikleri tamamen uydurma. Hiçbir şekilde Türkiye'nin tam bağımsızlığı ile ilgili. Yani şöyle söyleyeyim. Bunlara cevap vermekten ben utanıyorum. Ben Cumhuriyet Halk Partisi'yim. Biz Cumhuriyet Halk Partiliyim. Biz Kuvayi Milliye'nin partisiyiz. Biz milli savunma sanayi ile ilgili iktidarı eleştiririz. Şöyle eleştiririz. Neden hala yerleştirme oranı %55'lerde, 60'larda geziyor? Neden hala bunu %85-90'lara taşıyamadınız kardeşim? Biz bunun için eleştiririz. Ya da tank palet fabrikasını niye Katarlılara peşkeş çektiniz diye eleştiriyoruz. Bizim kendi imkanlarımızla bunu yapma şansımız vardı, yıllarca da yapıldı. Neden şu anda bunu yapıyorsunuz? 50 milyon dolar için bunu yapmaya değer mi deriz. Dolayısıyla Türkiye'nin önünü açacak, Türkiye'yi bölgesinde güçlendirecek, Türkiye'nin dış politika çıkarlarına hizmet edecek adımların tamamında biz daha iyisinin peşinde koşarız. Dolayısıyla yok tam bağımsızlığına Türkiye'nin zarar verecekmiş, yok işte başka şeyler olacakmış. Emin olun bunlara cevap verme ihtiyacı bile, yani gündemi gereksiz yere meşgul etmek. Gelin ekonomiyi konuşalım.
Buyurun lütfen.
Hadi. Gelin ekonomiyi konuşalım. Gelin insanların günlük hayattaki ihtiyaçlarını, hayat pahalılığını, çarşıdaki, pazardaki yalgını konuşalım. Siz vatandaşımıza, vatandaşımız bunları konuşamasın, bu seçim döneminde bunlar tartışılamasın diye işte bazen darbe diyorsunuz, bazen işte seccade diyorsunuz, bazen İstanbul düşerse Mekke düşer diyorsunuz. Yani farklı farklı çerçevelerde aslında akla zarar birçok cümleyi kuruyorsunuz. Sadece ekonomi konuşulamasın, Türkiye'nin gerçek sorunları konuşulamasın, vatandaşımızın gerçek sorunları konuşulamasın diye. Ama bu resmi biz 2019'da gördük. Vatandaşımız bu resme isyan etti. Bir değişimi başlattı. O değişimi inşallah bu seçimlerde devam ettirir.
Neden bu kez farklı sonuç bekliyorsunuz? Yani buna neye, güvence nedir? Şu an genel siyasi iklim mi?
Şöyle, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin hikayesi bitti. Şimdi siyasi partiler bir hikayeyle gelirler, ona inanırlar, ona toplumu da inandırırlar, kadrolarıyla da bunu temsil ettiklerini gösterirler. Şu anda 2002 yılında iktidara gelen, 2007'ye kadar izlemiş olduğu siyaseti topluma da benimseten, bu arada da oyunu arttıran bir Adalet ve Kalkınma Partisi'nden tam tersine, geriye doğru bir dönüş var. Bir zamanlar Avrupa Birliği'ni, ne girmeyi savunan, isteyen bir Adalet ve Kalkınma Partisi vardı. Şu anda Avrupa Birliği'ne restleşmeyi yerlilik ve millilik olarak vatandaşa anlatmaya çalışan bir Adalet ve Kalkınma Partisi var. Bir zamanlar kimsenin inancına, kökenine karışmamak gerekir. Doğru olan hepimizin bir arada olmasıdır, kardeşliğimizdir diyen, bunu da seçim şarkılarına da yansıtan bir Adalet ve Kalkınma Partisi vardı. Şimdi insanları kökenlerinden dolayı, doğuştan gelen özelliklerinden dolayı hakaret eden, onları baskılamaya çalışan bir Adalet ve Kalkınma Partisi var. Özgürlükçü politikaları dinle pelesenk etmiş bir Adalet ve Kalkınma Partisi vardı. Güvenlik politikalarının dışında hiçbir şey telaffuz etmeyen bir Adalet ve Kalkınma Partisi var. Kendisini büyütmeye çalışan, kendi seçmen tabanını büyütmeye çalışan bir Adalet ve Kalkınma Partisi vardı. Korkuyla kendi seçmen tabanındaki erimeyi azaltmaya çalışan bir Adalet ve Kalkınma Partisi var. Ama bunlar boş işler. Korku iktidar olmaz. Umut iktidardır. Geleceğimize oy verelim. Çocuklarımızın geleceğine oy verelim. Türkiye'nin aydınlık geleceğine oy verelim. Dolayısıyla siyasetçiler arasındaki polemiklerden ya da gündem değiştirme çabalarından uzak, Türkiye'nin geleceğine verilen oy, değişime verilen oy olacak.
Sayın Salıcı, ben Washington'dan geldiğim için sormadan edemeyeceğim. Kılıçdaroğlu Amerika'ya geldi geçtiğimiz günlerde. Özellikle devlet yetkilileriyle, hükümet temsilcilere görüşmeme yönünde bir ziyaretti bu. Aslında Batı'da pek tanınmıyor Kılıçdaroğlu. Yani Erdoğan'ın rakibi kim dendiğinde pek buna verecek fazla yanıt yok. Bu bir tercih mi? Mesela bilinen gazetelere neden makaleler yazmıyor, CHP buna önayak olmuyor? Ya da Sayın Kılıçdaroğlu'nun Batı'ya tanıtılması için ne gibi planlarınız var Batı ile ilişkiler anlamında?
14 gün sonra herkes tanır Sayın Kılıçdaroğlu. Batılı liderler de tanır, Batılı bürokratlar da tanır. Şunu görmek lazım. Batı'daki diplomatik misyonlar uzun dönem seçimin nasıl sonuçlanacağına dair kendi kafalarında bazı kurgular yaptılar. Bazı fikirleri oldu. Bu çok normaldir. Türkiye'deki seçimi takip ediyor olmak çok anlaşılır. Nasıl biz Macaristan'ı, İsrail'i, Brezilya'yı takip ettiysek, tüm dünya takip ettiyse, Türkiye'deki seçimi takip etmek de çok anlamlı. Fakat tanımak için tanıma çabasına da girmek lazım. Tanımak için sadece seçim başarısını beklememek lazım. Burada biz vatandaşımızdan oy alacağız. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarından oy alacağız. Dolayısıyla biz esas çalışma alanımız olarak Türkiye'yi belirlemiş durumdayız. Sayın Genel Başkanımız için söylüyorum. Ama bu bizim dışa kapalı olduğumuz anlamına gelmiyor. Kimseyle tanışmak istemediğimiz anlamına gelmiyor. Kendi görüşlerimizi paylaşmak istemediğimiz anlamına gelmiyor. Bizim dış politikadan sorumluluğu Genel Başkan Yardımcımız daha önce şu anda baş danışmanı Sayın Genel Başkanı Sayın Ünal Çeviköz bu konuyla ilgili girişimlerde bulunuyor, konuşmalar yapıyor. Doğal olarak bunu yapıyor. Kendimizi tanıtıyoruz, anlatıyoruz. Ama herhalde 14'ünden sonra herkes tanıyacak. Çünkü Türkiye dünyaya yeni bir hikaye verecek. Otokratik bir yönetimin sandık yoluyla birbirinden çok farklı siyasi partilerin bir araya gelerek, geleneksel olarak köken itibariyle çok farklı siyasi partilerin bir araya geldiği ve oluşturmuş olduğu bir ittifaka karşı seçim kaybettiği. Yani popülist siyaset izleyen bir liderin sandıkta demokrasi talebiyle mücadele eden farklı siyasi görüşlerden partilerin oluşturmuş olduğu ittifakla seçimi kaybettiği bir Türkiye'ye uyanacaklar. Dolayısıyla bu hikayeyi biz sadece kendi insanımıza anlatıyoruz şu anda. Ama 14'ünden sonra Türkiye Millet İttifakı Kemal Kılıçdaroğlu nasıl böyle bir hikaye yazdı, nasıl başarılı olduğu herkes konuşuyor.
Eklemek istediğiniz bir şey yoksa kapatacağım.
Teşekkür ederim.
Ben teşekkür ederim. Yöret Türkçe ekibi olarak seçim özel 2023 video cast yayınlarında mikrofonumuz herkese açık. Hem Yöret Türkçe muhabirleriyle seçim meydanlarını, seçim atmosferini değerlendiriyoruz. Hem de siyasi parti temsilcileriyle. Bugün de CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kağan Salıcı konuğumuzdu. Biz Adalet ve Kalkınma Partisi'nin temsilcilerine de başvurduk. Onlarla da söyleşi yapmak istiyoruz. Milliyetçi Hareket Partisi'yle yani Millet İttifakı'nın üyeleriyle de henüz bir taleplerimize yanıt gelmedi. Olumlu ya da olumsuz bir şekilde. Mutlaka onlarla da görüşme taleplerimizi yine diyeceğiz. Zira çok taraflı ve kapsamlı bir şekilde yayınlarımızda seçim atmosferini aktarmayı sürdürmeye çalışıyoruz Yöre Türkçe ekibi olarak. Dediğimiz gibi bu yayınlar sürecek. Şimdilik hoşça kalın buradan.